Ayrım 42, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 371. Yalnızca Yeni Zelanda'da değil, arkeologların yakın zaman önce baktığı Polinezya'daki Pasifik adalarında da nesli tükenmiş olan kuş türlerinin kemikleri ilk yerleşimcilerin yaşama alanlarında bulunmuştur. Bu da kuş türlerinin yok oluşu ve insanların koloni kurmasının bir şekilde ilişkili olduğunu kanıtlamaktadır. Smithsonian Enstitüsü'nden paleontolog Storrs Olson ve Helen James, Polinezyalıların M.S. 500 civarında başlayan yerleşimleri sırasında ortadan kalkan kuş türlerinin fosillerini Hawaii'nin tüm adalarında tanımladılar. Fosiller yalnızca bugün var olan türlerin akrabası olan Hawaii ispinozlarını değil, uçma özelliği olmayan tuhaf kazları ve şu an hayatta yakın akrabası olmayan çeltik kargalarını da kapsamaktadır. Hawaii Avrupa yerleşimcilerini takiben nesli tükenen kuş türleriyle ünlü olsa da Olson ve James keşiflerini 1982'de yayımlayana kadar bu daha erken gerçekleşen yok olma dalgası bilinmemekteydi. Kaptan Cook buraya varmadan önce Hawaii'de ortadan kalktığı bilinen kuş türlerinin sayısı en az 50'dir ve bu sayı Kuzey Amerika'nın ana karasında üreyen kuş türlerinin onda biri kadardır. Bu, tüm bu Hawaii kuşları nesilleri tükenene kadar avlanmış demek değildir. Kazlar büyük olasılıkla moalar gibi gerçekten de fazla avlanma sonucu yok olmuşlarsa da, küçük ötücü kuşların ilk Hawaiililerle birlikte oraya varan sıçanlar nedeniyle ya da Hawaiililerin tarım için açtığı ormanlık alanların yıkımıyla ortadan kalkmış olma ihtimali daha fazladır. Erken Polinezyalılara ait arkeolojik alanlarda nesli tükenen kuşlara ilişkin yapılan benzer keşifler Tahiti, Fiji, Tonga, Yeni Kaledonya, Marquez Adaları, Chatham Adaları, Cook Adaları, Solomon Adaları ve Bismarck Arkipelago adalarında da yapılmıştır. Kuşların ve Polinezyalıların özellikle merak uyandıran çarpışması, kendi yalıtık konumuyla ünlü olan Pitcairn Adası'nın 200 kilometre doğusunda yer alan, epeyce uzak bir kara parçası olan Henderson Adası'nda gerçekleşmiştir. Pitcairn öyle uzaktır ki, HMS Bounty'yi Kaptan Blythe'dan gasp eden isyancılar, ada yeniden keşfedilene kadar 18 yıl boyunca fark edilmeden orada yaşamışlardır. Henderson yarıklarla delik deşik ve tarım için tamamen uygunsuz orman kaplı mercanlardan oluşur. Doğal olarak adaya yerleşilmemiştir ve Avrupalıların onu ilk gördüğü 1606'dan beri böyledir. Henderson'dan sıklıkla insanlar tarafından hiçbir şekilde etkilenmeyen dünyanın en bozulmamış habitatı olarak bahsedilmektedir. Bu nedenle Olson ve paleontolog arkadaşı David Stedman, 500 ila 800 yıl kadar önce Henderson Adası'nda ortadan kalkmış olan biri daha küçük bir güvercin ve 3 deniz kuşundan oluşan iki büyük güvercin türünün kemiklerini yakın zaman önce tanımladığında büyük bir sürpriz olmuştu. Aynı 6 tür ya da yakın akrabanın insanlar tarafından nasıl yok edildiği, ıssız nitelikteki pek çok Polinezya adasında yapılan arkeolojik alanlarda bulunmuştur. Yerleşim olmayan ve görünen o ki hiçbir zaman yerleşilemeyecek olan Henderson'da yine insanlar tarafından yok edilen kuşlara ilişkin bu açık çelişki, burada daha önce yaşamış Polinezyalılara ait alanların yüzlerce kültürel eserle birlikte keşfedilmesi sonucunda çözülmüştür. Bu da adanın yüzlerce yıl boyunca Polinezyalılar tarafından işgal edildiğini kanıtlamaktadır. Aynı alanlarda Henderson'da nesli tükenmiş olan 6 kuş türünün kemiklerinin yanı sıra hayatta kalan diğer kuş türlerinin ve pek çok balığın da kemikleri bulunmuştur. Henderson'ın bu erken Polinezyalı kolonicileri kendi besin kaynaklarını mahvettikleri ve aç kalarak ya da başka bir neden yüzünden adayı terk ettikleri nokta olan kuş popülasyonlarının büyük bir kısmını yok etme noktasına kadar belli ki güvercinler, deniz kuşları ve balıkla beslenmişlerdi. Pasifik Henderson'ın yanı sıra Avrupalıların keşfinden sonra yerleşilmeyen fakat arkeolojik kazıların daha önce Polinezyalılar tarafından işgal edildiğini gösterdiği en az 11 tane daha gizemli ada barındırmaktadır. Bu adaların bazılarında sonunda insan popülasyonları ölmeden ya da burayı terk etmeden önce yüzyıllar boyunca yaşanmıştır. Adaların tümü küçüktü ya da diğer bakımlardan tarım için nadiren uygundu. Bu da oradaki yerleşimcileri yiyecek açısından büyük oranda kuşlara ve diğer hayvanlara mahkum ediyordu. Yabani hayvanların Polinezyalılar tarafından fazlasıyla sömürüldüğüne ilişkin kanıtlara bakıldığında, yalnızca Henderson değil, diğer gizemli adalarda kendi kaynaklarını mahveden insan popülasyonlarının mezarlarıdır. Şimdi gelin Polinezyalıların endüstri öncesi tek yok ediciler oldukları izlenimini bırakıp dünyanın çevresinin neredeyse yarısı kadar bir mesafeye sıçrayarak Afrika'nın Hint Okyanusu kıyısında yer alan ve dünyanın en büyük dördüncü adası olan Madagaskar'a gidelim. Portekizli kaşifler M.S. 1500 civarında buraya ulaştığında Madagaskar'ın şimdi Malagaş adı verilen insanlar tarafından işgal edildiğini görmüşlerdi. Coğrafi temelde baktığınızda Malagaşların konuştuğu dilin 320 kilometre batıda Mozambik kıyısında konuşulan Afrika dillerine yakın olmasını bekleyebilirsiniz. Buna karşın şaşırtıcı biçimde bu dilin Hint Okyanusu'nun binlerce kilometre kuzeydoğusundaki diğer tarafında bulunan Endonezya'nın Borneo adasında konuşulan bir dil grubuna ait olduğu kanıtlanmıştır. Madagaskarlılar fiziksel görünüş olarak tipik Endonezyalılardan Doğu Afrika'nın siyahlarına kadar çeşitlilik göstermektedirler. Bu çelişki Endonezyalı tüccarların Hint Okyanusu'nun kıyı şeridi boyunca Hindistan'a ve nihayetinde Doğu Afrika'ya seyahatinin sonucu olarak Madagaskarlıların 1000 ila 2000 yıl önce buraya varmış olmasından kaynaklanmaktadır. Yerleşimciler Madagaskar'da büyükbaş, keçi ve domuz hayvancılığı, çiftçilik, balıkçılık temelinde bir toplum kurmak üzere geliştiler ve Müslüman tüccarlar aracılığıyla Doğu Afrika kıyısına bağlandılar. Madagaskar'ın insanları kadar ilginç olan şey sahip olduğu ve olmadığı vahşi hayvanlardır. Yakındaki Afrika anakarasında muazzam bollukta bulunan pek çok tür, tüm gün hareketli ve oradan oraya koşturup duran büyük ve dikkat çekici hayvanlardır. Antiloplar, deve kuşları, zebralar, babunlar ve çağdaş turistleri Doğu Afrika'ya çeken aslanlar. Bu hayvanların hiçbiri ve bunlara uzaktan bile eşdeğer olan hiçbir hayvan modern zamanlarda Madagaskar'da bulunmamıştır. Denizin Avustralya'daki keseli hayvanları Yeni Zelanda'ya ulaşmaktan alıkoyması gibi Madagaskar'ı Afrika'dan ayıran 320 kilometrelik deniz de bu hayvanları oradan uzakta tutmuştur. Oysa Madagaskar yalnızca 9 kilo ağırlığa kadar çıkabilen, çoğunlukla geceleri etkin olan ve ağaçlarda yaşayan lemur adlı maymun benzeri küçük primatların iki düzine türünü beslemektedir. Kemirgenlerin çeşitli türleri, yarasalar, böcek yiyiciler ve firavun faresinin akrabaları en büyük hayvanlarken yaklaşık olarak yalnızca 11 kilo ağırlığındadır. Bununla birlikte Madagaskar'ın kalıntı dolu sahilleri, futbol topu büyüklüğündeki sayısız yumurta kabuğu biçiminde ortaya çıkan yok olmuş dev kuşların varlığının kanıtlarıdır. Sonuçta kemikler yalnızca bu yumurtaları bırakan kuşları değil, dikkate değer mahiyetteki yok olmuş büyük memeli ve sürüngenleri de açığa çıkartmıştır. Yumurtlayanlar moalar ve keseli hayvanlar gibi 3 metre boya ve 450 kilo ağırlığa ulaşan fakat çok daha iri yapılı olan ve bu nedenle artık fil kuşları olarak adlandırılan uçamayan kuşların altı türüydü. Sürüngenler 45 santim boyundaki kabuğuyla dev kaplumbağaların iki türüydü ve kemiklerinin bolluğunun gösterdiği gibi bunlar daha önce oldukça yaygındı. Bu büyük kuşlardan ve sürüngenlerden daha çeşitlilik gösteren canlılar bir gorilin ölçülerine erişebilen ve hepsi yaşayan en büyük lemur türlerinden daha büyük ya da en azından en az onlar kadar büyük olan bir düzine lemur türüydü. Kafa taslarındaki küçük göz kürelerinden hareketle karar verilirse, nesli tükenmiş olan tüm lemurların çoğu ya da tümü gece avlanmaktan ziyade gündüzcüydü. Bazıları babunlar gibi yerde yaşamışken diğerleri orangutan ya da koalalar gibi ağaçlara tırmandılar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Madagaskar nesli tükenmiş olan yalnızca bir inek boyutundaki cüce gergedanın, karınca yiyenin ve kısa bacaklı bir pumaya benzeyen firavun faresinin akrabası olan büyük etçil bir hayvanın kemiklerini de sunmuştur. Tüm bunlar dikkate alındığında nesli tükenen bu büyük hayvanlar, turistlerin Afrika yabanıl parklarına hala akın etmesine yol açan, yaşayan büyük hayvanların Madagaskar'ın işlevsel anlamdaki eşdeğerleri olmuşlardır. Tıpkı Yeni Zelanda'nın moaları ve diğer tuhaf kuşlarının olduğu gibi. Kaplumbağalar, fil kuşları ve cüce gergedanlar antilop ve zebraların yerine geçen otçullar olabilir. Lemurlar, babunlar ve büyük kuyruksuz maymunların yerine geçmiş olabilir ve firavun faresiyle akraba etçil hayvan da leopar ya da daha küçük ölçekli bir aslanın yerine geçmiş olabilir. Nesli tüketen tüm bu büyük memelilere, sürüngenlere ve kuşlara ne oldu? En azından bazılarının canlı olmak suretiyle oraya ulaşan, fil kuşlarının yumurtalarını su kapları olarak kullanan ve cüce gergedanın ve bazı diğer türlerin kalan kemiklerini artık yığınları arasına fırlatan Madagaskarlıları sevindirdiği konusunda emin olabiliriz. Ayrıca nesli tükenen diğer tüm türlerin kemikleri yalnızca birkaç bin yıllık fosil bölgeleri sayesinde bilinmektedir. O zamana kadar milyonlarca yıl yaşamış oldukları ve evrimleştikleri için tüm bu hayvanların aç insanlar görünmeden önceki son zamanlarda yerlerini hayaletlere bırakacak ön seziye sahip olmaları pek de ihtimal dahilinde değildir. Aslında Avrupalılar oraya vardığında birkaçı Madagaskar'ın uzak kısımlarında yaşamaya devam etmiş olabilir. Çünkü 17. yüzyılda yaşamış Fransız valisi Flacourt goril boyutundaki lemuru akla getiren bir hayvanı tarif etmişti. Fil kuşları Hint Okyanusu'ndaki Arap tüccarlar tarafından bilinmek için yeterince uzun yaşamış ve denizci Simbad hikayesindeki roc yani dev bir kuş buradan kaynaklanmış olabilir. Madagaskar'ın yok olmuş devlerinin bir kısmı ya da tümü bir şekilde kesinlikle ilk Madagaskarlıların faaliyetleriyle ortadan kalkmıştır. Yumurtalarının kabukları 7,5 litrelik bidonlar olarak kullanılmaya uygun olduğu için fil kuşlarının neslinin neden tükendiğini anlamak zor değildir. Madagaskarlılar büyük hayvan avcısı olmaktan ziyade çoban ve balıkçı olmalarına karşın diğer büyük hayvanlar daha önce hiç insan görmediklerinden onlara kolay av olabilirlerdi. Bu hayvanlar Yeni Zelanda'nın moaları gibi büyük olasılıkla Antarktika'nın penguenleri ve insanların yokluğunda evrimleşmiş diğer hayvanlar kadar uysaldılar. Aç bir Madagaskarlı bu uysal yaratıklardan birine yanaşabilir, ona sopayla vurabilir ve çabucak yapılan bir mangalın keyfini çıkarabilirdi. Kesilmek için harcanacak çabaya değecek kadar büyük olan lemurların kolay görülmesinin ve kolayca yakalanmasının nedeni sanıyorum budur. Büyük, gündüzcü ve yerdeki türler, tüm bunların nesli tükenmişken küçük, gececi olan ve ağaçta yaşayanların tümü hayatta kalmıştır. Fakat Madagaskarlıların kasıtlı olmayan faaliyetleri avlanmaya göre büyük olasılıkla daha çok hayvanı öldürmüştür. Çayırlık alan elde etmek ve her yıl yeni otların büyümesi için yakılan ormanlar hayvanların bağlı olduğu habitatları mahvetmiş olabilir. Otlayan büyükbaş hayvanlar ve keçilerde ot yiyen kaplumbağalar ve fil kuşlarıyla yiyecek için rekabet etmenin yanı sıra habitatlarını da değiştirmişlerdir. Buraya getirilen köpekler ve domuzlar, yerde yaşayan hayvanların, onların gençlerinin ve yumurtalarının üzerinden avlanmışlardır. Portekizliler buraya vardığında Madagaskar'ın bir zamanlar bol bulunan fil kuşlarının tümü, sahilleri kaplayan yumurta kabuğuna, yerdeki iskeletlere ve rokların belli belirsiz hatıralarına dönüşmüştür. Madagaskar ve Polinezya son 500 yıldaki Avrupa genişlemesinden önce insanlar tarafından yerleşilen tüm büyük okyanus adalarında meydana gelen yok oluş dalgalarının iyi belgelenmiş örneklerini sunmaktadır. Yeni Zelanda ve Madagaskar gibi yaşamın insanların yokluğunda evrimleştiği bu adaların tümü, çağdaş zoologların asla canlı olarak görmediği büyük memelilerin benzersiz türlerine sahipti. Girit ve Kıbrıs gibi Akdeniz adaları, cüce filler ve cüce geyikler barındırdığı kadar cüce gergedanları ve dev kaplumbağaları da Madagaskar gibi barındırmaktaydı. Batı Hindistan maymunlarını, tembel hayvanlarını, ayı büyüklüğündeki kemirgenlerini ve çeşitli büyüklüklerdeki baykuşlarını normal, iri, dev ve titanik kaybetti. Bu büyük kuşlar, memeliler ve kaplumbağalar öyle görünüyor ki ilk Akdenizli insanların ya da Amerikan yerlilerinin yaşadıkları adalara ulaşmasına büyük olasılıkla dayanamadılar. Tek kurban kuşlar değildi. Tüm okyanus adaları eklendiğinde binlerce türü oluşturan memeliler, kertenkeleler, kurbağalar, yılanlar ve hatta büyük böcekler de yok olmuştur. Olsun adalardaki bu yok oluşları dünya tarihindeki en hızlı ve en ciddi yıkımlardan biri olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte Polinezya ve Madagaskar'da yapılmış olduğu gibi son hayvanların kemikleri ve ilk insanların kalıntıları diğer adalar içinde kesin biçimde tarihlenene kadar insanların bunlardan sorumlu olduğu konusunda kesinlikle emin olamayacağız. Adalardaki bu endüstri öncesi yok etme dalgalarına ek olarak diğer türler çok daha uzak bir geçmişte kıtalardaki yok etme dalgalarına kurban gitmiş olabilirler. 11 bin yıl kadar önce Amerikan yerlilerinin atalarının yeni dünyaya ulaşmasının olası olduğu zamanlarda çoğu büyük memeli türünün nesli tüm Güney ve Kuzey Amerika boyunca tükenmişti. Bu yok oluş aslanlar, atlar, dev armadillolar, mamutlar ve kılıç dişli kediler kadar çeşitli türleri kapsıyordu. Bu büyük memelilerin yerli avcılar yüzünden mi yoksa aynı zaman diliminde gerçekleşen iklim değişimlerine dayanamadıkları için mi yok olduğu konusundaki şiddetli tartışma uzun bir zamandır sürmektedir. Kişisel olarak buna yol açanın neden avcılar olduğunu düşündüğümü bir sonraki bölümde açıklayacağım. Fakat 11 bin yıl önce olan olayların nedenlerini ve tarihlerini söylemek, geçtiğimiz bin yıllar içindeki Maori ve Moaların çarpışması gibi yakın zamanda gerçekleşen olaylardan bahsetmekten çok daha zordur. Benzer şekilde geçtiğimiz 50 bin yıl içinde Avustralya büyük memeli türlerinin çoğunu kaybetmiş ve günümüzün Avustralyalı aborijinlerinin ataları tarafından işgal edilmiştir. Fakat ikinci olayın ilkinin nedeni olup olmadığı konusunda hala emin değiliz. Bu yüzden ilk endüstri öncesi insanların ulaştıkları adalardaki türler için felakete yol açtıkları mantıksal olarak kesin olsa da jüri bunun kıtalarda da olup olmadığı konusunda kararsızdır. Tüm bu kanıtlar altın çağın türlerin yok olmasıyla lekelendiğini ortaya koymaktadır. Şimdi gelin habitatların yıkımına ilişkin olan kanıtlara bakalım. Üç dramatik örnek meşhur arkeolojik problemleri içermektedir. Paskalya Adası'ndaki devasa taş heykeller, Birleşik Amerika'nın güneybatısındaki terk edilmiş Pueblo'lar ve Petra yıkıntıları. Dipnot: Pueblo, Güneydoğu'yu ilk keşfeden İspanyollar, taş, kerpiç ve diğer yerel malzemelerden yapılmış apartman benzeri binalarda yaşayan topluluklara bu ismi vermiştir. Çevirenin notu. Paskalya Adası ve onun yerleşimcileri Hollandalı kaşif Jacob Roggeveen tarafından 1722'de keşfedildiğinden beri ada gizemli bir atmosfere bürünmüştü. Pasifik Okyanusu'nda Şili'nin 3700 kilometre batısında bulunan ada dünyanın en yalıtılmış kara parçası olarak Henderson'ı bile geçmektedir. 11 metre uzunluğunda ve 55 ton ağırlığındaki yüzlerce heykel, metal ve tekerlek olmaksızın ve kendi kaslarından başka bir güç kaynağı olmayan insanlar tarafından yontma taşlardan yontulmuştu. Bir şekilde kilometrelerce uzaklığa taşınmıştı ve platformlar üzerine dik duracak vaziyette konmuştu. Hatta daha çok heykel taş ocaklarında bitmemiş vaziyette kalmıştı. Ya da bitmiş fakat taş ocağıyla platformlar arasında terk edilmiş halde bırakılmıştı. Bugünkü manzaraya bakıldığında yontmacılar ve taşıyıcılar arkalarında sessiz ve uğursuz bir yer bırakarak sanki aniden işi bırakmış gibi görünmektedir. Roggeveen adaya vardığında yeni heykeller yontulmasa da pek çok heykel hala duruyordu. Tüm dik duran heykeller 1840'ta Paskalya Adası sakinleri tarafından bilinçli olarak yıkıldı. Bu dev heykeller nasıl taşındı ve dikildi, sonra neden yıkıldılar ve yontma işlemi neden sonlandırıldı? Bu soruların ilki yaşayan ada sakinleri Thor Heyer Dağı'la heykelleri taşımak için atalarının kütükleri tekerlek olarak nasıl kullandığını ve onları dikmek içinse kaldıraçları nasıl kullandığını gösterdiğinde cevaplandı. Diğer sorular Paskalya'nın ürkütücü tarihini açığa çıkaran sonraki arkeolojik ve paleontolojik çalışmalarla çözümlendi. Polinezyalılar M.Ö. 400 civarında Paskalya'ya yerleştiğinde ada yerleşimcilerin ekim alanları açmak ve kano yapmak ya da heykelleri dikmekte kullanacağı kütükleri elde etmek için yavaş yavaş ortadan kaldıracakları ormanlarla kaplıydı. M.Ö. 1500'e gelindiğinde insan popülasyonu yaklaşık 7000 kişiye ulaşmıştı. Kilometre kare başına 60 kişi. 1000 heykel yontulmuştu ve bunlardan 324 tanesi dikilmişti. Fakat orman öyle şiddetli biçimde tahrip edilmişti ki yaşayan tek bir ağaç bile kalmamıştı. Kendi kendine yapılan bu çevresel felaketin dolaysız sonucu olarak adalıların heykelleri taşımak ve onları dikmek için artık kütükleri yoktu ve bu nedenle yontma işlemi durmuştu. Fakat ağaçlardan arındırma işleminin açlığa yol açan iki dolaylı sonucu daha vardı. Bunlar daha düşük ekin verimine neden olan toprak erozyonu ve balıklardan gelen proteinin azalmasına yol açan kano yapacak kereste yokluğuydu. Sonuç olarak popülasyon artık Paskalya'nın besleyebileceğinden çok daha fazlaydı ve ada toplumu öldürücü savaşlar ve yamyamlık felaketiyle çöktü. Askeri bir sınıf yönetimi devraldı. Mızrak uçları araziyi mahvedecek kadar çok miktarda yapıldı. Yenilenler köleleştirildi ya da yendi. Düşman klanlar birbirlerinin heykellerini devirdi ve insanlar kendilerini korumak için mağaralarda yaşamaya başladı. Dünyanın en dikkat çekici uygarlıklardan birini besleyen bu verimli ada bozularak bugünün Paskalya Adası'na dönüştü. Devrilmiş heykellerle kirlenmiş çorak bir çayırlık alan ve önceki popülasyonun üçte birinden daha azını besleyebilen bir ada. 42. Aygın'ın sonu, sayfa 379.